Herkese merhaba sevgili Donanımhaber takipçileri. Ben Ender Yıldız. Bu videomuzda MSI'nin A88X-G45 oyuncu anakartını inceleyeceğiz. AMD 7000 serisi apılarını duyurduğunda birçok yeni özelliği kullanıcılarla paylaşmasına karşın şüphesiz en çok ilgiyi dahili grafik birimlerinin artan performansı çekti. Anakart üreticileri de yeni FM2 Plus soketine uygun bir şekilde anakartlarını güncelleyerek farklı özellikleri de üzerine ekleyip kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. AMD'nin güncellenen FM2 Plus soketini ve A88X Yonga setini kullanan anakart, 7000 serisi apılara ek olarak geriye dönük FM2 işlemcilere de destek veriyor. Çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip işlemciler, MSI A88G45 üzerindeki 4 bellek slotuyla toplamda 64 GB'a kadar bellek adresleyebilmekte. FM2 Plus yapıdaki işlemciler kullanıldığı takdirde 3. nesil PCI Express iletişimi sunan anakart, 8 adet SATA 3 bağlantısıyla çok sayıda cihazı aynı anda kullanma fırsatı sunuyor. Farklı RAID modlarını da destekleyen MSI'nin ses ve ağ bağlantılarında oyunculara yönelik çözümleri kullandığını görüyoruz. MSI A88X-G45 oyunculara yönelik tasarlanmış bir anakart olduğundan görsel öğelerin biraz daha ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Siyah baskı devresinin ve siyah bileşenlerin ağırlıkta olduğu anakartta MSI, soğutucu tasarımında da kırmızı renkten yer yer faydalanmış. Anakartın işlemci bölgesine baktığımızda FM2 Plus soketin iki yanının güç devreleri ve soğutucularıyla kaplı olduğunu görüyoruz. MSI'nin 4. nesil askeri standartlarda güç birimleri kullandığı anakartın tamamında süper ferit bobinler, high C ve dark kapasitörler kullanılmış. Bu birimler daha kararlı ve dayanıklı yapılarıyla daha yüksek stabilite ve hız ışıtma imkanı sunuyor. İşlemci soketi etrafında AMD anakartlarda alışık olduğumuz gibi soğutucu bağlantılarını görüyoruz. Tabii ki bunları çıkartıp özel birimler kullanabilmek de mümkün. İri soğutucular için yeterli açıklığa sahip MSI A88X-G45'te bellek yuvalarının işlemciye yakın sayılabilecek bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. 4 adet DDR3 bellek slotu yer alan anakartta hız aşıtmayla 2400 ve üzeri MHz'deki bellekler desteklenebiliyor. Anakartın tasarımsal detaylarına devam ettiğimizde bellek yuvalarının hemen yanında açma, kapama, reset ve OCG'in düğmelerini görüyoruz. Özellikle uzay montaj kurulumlarında işe yarayan bu düğmelerle sistemi başlatmak ve resetlemek son derece kolay. Anakartın ikinci yarısı olarak nitelendirebileceğimiz kısma indiğimizde bizleri ilk önce PCI Express girişleri karşılıyor. Yukarıdan aşağı baktığımızda sırasıyla 1X, 16X ve tekrardan 2 adet PCI Express 1X slotlarını görüyoruz. Ardından tekrar 16X ve eski nesil PCI ve son olarak da 1.16X slot daha anakart üzerine konumlandırılmış. Tabii burada her şey göründüğü gibi değil ve bazı sınırlandırmalar mevcut. Bunlardan bahsetmek gerekirse PCI Express E5 isimli ikinci 16X slotu elektriksel olarak 8X hızında çalışıyor. En alttaki 16X slotu ise PCI Express'in 2.0 versiyonunda ve 4X hızında çalışmakta. İlk iki slotun 3. nesil PCI Express'leri desteklemesi şartı ise FM2 Plus yapıdaki işlemcileri kullanmak. PCI Express'lerin ardından yan taraftaki büyük soğutucunun olduğu bölüme geçiyoruz. Altında A88X yongasını bulunduran bu soğutucu, ejderha tasarımıyla MSI'nin gaming serisinin bir ürünü olduğunu görsel olarak da doğruluyor. Kritik bileşenler artık işlemci içerisine alındığından bu yonga daha çok iletişim görevlerini üstleniyor. Hemen yan tarafta bulunan 8 adet SATA 3 bağlantısı A88X tarafından kontrol edilmekte. USB 2.0 portlarının tamamı ve üst sıfırların 4 tanesinin kontrolü de yine bu silikon tarafından gerçekleştiriliyor. USB'lerden bahsetmişken, bağlantısı olmayan USB port uçlarının yine her zamanki gibi anakartın alt tarafına yerleştirildiğini görüyoruz. Anakartın arka panelindeki giriş çıkış bağlantılarına baktığımızda, bu bölümde sırasıyla PS2 ve 2 adet USB 2.0 bağlantısını, 4 adet USB 3.0 girişini, VGA, DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarını, optik ses çıkışını, USB 3.0 ve Ethernet ikilisini, son olarak da analog ses çıkışlarını görüyoruz. MSI A88X-G45'in fiziksel yapısını böylece tanımış olduk. Ancak bu anakart oyunculara yönelik tasarlandığından ve üzerinde oyuncuların işine yarayacak donanımlar bulundurduğundan bu donanımlara da ayrıca değinmek istiyorum. Oyuncular ve oyun kavramı denildiğinde akla ilk gelen şey şüphesiz çevrimiçi oyunlar. Bugün çok farklı türde oyun internet üzerinden birden fazla kişiyle beraber oynanabilmekte. MSI de kullanıcılara hızlı ve kararlı bir bağlantı sunma konusunda yardımcı olmak için Killer'ın E2200 Ethernet kontrolcüsünden faydalanmış. Bu kontrolcü oyun trafiğini diğer uygulamalardan otomatik olarak ayırarak gecikme sürelerini mümkün olan en az seviyede tutmayı hedefliyor. Oyuncular için önemli olan bir başka konu da ses. Anakart üzerinde yer alan ses birimlerinin elektromanyetik kalkan ile diğer birimlerden izole edildiğini görüyoruz. Bu Audio Boost bölümü aynı zamanda içerisinde 600 ohm gücünde bir amplifikatör de barındırmakta. Bu sayede kulaklık kullanan oyuncular için daha yüksek ve kaliteli ses seviyesi sunulmakta. Böylece oyunlarda kulaklık kullanan oyunculara daha yüksek ve kaliteli bir ses seviyesi sunuluyor. Anakartın oyunculara yönelik donanımları da böylece tanımış olduk. Artık test sistemimizi kurup önce BIOS'a girebilir, ardından da testlerimize başlayabiliriz. MSI'nin A88X G45 anakartının kurulumunu tamamladık. Şu anda BIOS ekranındayız. Sizlerin de gördüğü üzere bu anakartta da MSI'nin bir süredir anakartlarında kullandığı BIOS yapısını kullanmayı tercih etmiş firma. Yalnız tema biraz daha anakartın modeline ve renklerine uygun şekilde güncellenmiş. BIOS ekranının genel yapısına baktığımızda üst taraftaki kırmızı bar içerisinde çeşitli bilgilerin yer aldığını görüyoruz. Burada işlemci sıcaklığından, işlemci tipine, bellek tipine, bellek frekansına kadar birçok bilgiyi görebilirsiniz. Aynı zamanda boot sırasında ikonları kullanarak hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sol ve sağ tarafta ise BIOS'un çeşitli menüleri yer almakta. Sol taraftaki ilk menüye baktığımızda Settings kısmının burada yer aldığını görüyoruz. Settings kısmı altından sistemle ilgili çeşitli ayarları gerçekleştirebilmek mümkün. Kullanıcıların daha fazla gireceği ikinci bölüm ise Overclock bölümü. Overclock bölümüne baktığımızda işlemcinin, belleklerin, çalışma gerilimlerin, hatta dahili grafik birimine kadar birçok birimin frekanslarını, voltajlarını ayrı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda anakartta yer alan OCG'nin özelliğini de buradan aktif hale getirip kapatabilirsiniz isterseniz. Ve aynı zamanda menünün alt tarafına indiğinizde de yine işlemci birimlerinin çeşitli özelliklerini değiştirmenizi de sağlayan ayar menüleri burada yer almakta. Eğer kullanıcılar bellek modüllerinin de frekanslarını ve zamanlamalarını değiştirmek isterlerse buradan yine aynı şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Menülere devam edelim. Enflash menüsüyle devam ediyoruz. Bu Enflash altında USB bellekler üzerinden anakartın BIOS'unu hızlı bir şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Biz de bu yöntemi kullanarak anakart bize geldikten sonra en güncel sürüme güncelledik. Menülere devam edelim. Overclock profilleri var sırada. Overclock profilleri altından 6 tane farklı overclock profilini kaydedip ihtiyacınıza veya isteğinize göre bu profillerden istediğinizi aktif hale getirip o şekilde sisteminizi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda profilleri USB belleğe kaydedip daha sonrasından tekrardan BIOS'a aktarabilme imkanı da sunmuş MSI bizlere. Sıradaki menü olan Hardware Monitor'a girdiğimizde ise burada biraz daha grafik tabanlı bir arayüz bizleri karşılıyor. Sol tarafa baktığımızda bir tablo içerisinde işlemci sıcaklığını ve fan hızını görebiliyoruz belirli bir zaman aralığında. Bu da bize sistemin nasıl bir yapı gücü gösterdiğini, özellikle yük altında nasıl çalıştığını anlayabilmek açısından güzel bir bilgi sunuyor. Sağ tarafta ise hem sıcaklık hem de fanla ilgili çeşitli ayarlar yapılabilmekte. Eğer alt tarafa da gelirseniz fan hızlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Fan hızları yüzde şeklinde vermiş. Şu anda minimum fan hızını %25'ten %15'e düşürdüm. Tabii ki bu fanın yapısına, kullanılan motor tipine kadar değişiklik gösterebilir. Bizim kullandığımız fan şu anda standart hızının %12,5'unda yaklaşık 760 devir dakika hızlarında çalışmakta. Bunu tabii ki maksimum hızını da belirleyebiliyorsunuz. Şayet fanın belirli bir hıza çıkmasını istemiyorsanız, belirli bir hızın üzerine çıkmasını istemiyorsanız yine buradan yüzde hesaplarını kullanarak fan hızını ilgili şekilde ayarlayabilirsiniz. Son menümüz ise Board Explorer. Board Explorer biraz daha kullanıcılara bilgi veren bir menü olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli birimler burada ekstra kutucuklar içerisinde alınarak bu birimler hakkında bilgi almanız sağlanmış. Şu anda mesela 16x slotunun üzerindeyim PCI Express. Şu an mevcut durumunda için alt taraftaki bilgiye baktığımızda bir VGA kartının takılı olduğunu ve 8x hızında çalıştığını gösteriyor bize. Sokete geldiğimizde ise AMD A10 7850K işlemcimizin soket içerisinde kullanıldığı bizlere alt taraftaki bilgi ekranından veriliyor. Bellek tarafında ise Corsair'ın Dominator Platinum DDR3 belleklerini kullandığımızı yine buradan görebiliyoruz. Anakartın BIOS'u yine ekstra farklı fonksiyonlar da sunuyor. Mesela yukarıdaki F12 kısa yoluna atanmış bir şekilde hazır duran screenshot ikonuna bastığınız anda F12 tuşuyla beraber screenshot'ınız kaydedilerek USB bellek üzerinden saklanabiliyor. Tabii ki kullanıcılar bazı ayarları değiştirmeden önce eski ayarları bilmek adına bu tarz fonksiyonları kullanabilirler ama board'un genel işleyişi ve BIOS ayarları içerisinde bu biraz daha kozmetik bir özellik olarak kalmış diyebiliriz. Bu bilgilerin ardından anakartın BIOS ekranını da tanımış olduk. Artık sistemimizi Windows'a geçirip testlerimize başlayabiliriz. Bu incelemede biraz daha farklı bir yol izlemek istedik ve işlemcinin yanına Radeon R7 250 ekran kartını da koyarak AMD'nin Dual Graphics teknolojisini aktif hale getirdik. Tablolarda hem A10 7850K'nın tek başına sonuçlarını, R7 250'nin yine tek başına sonuçlarını ve Dual Graphics sonuçlarını göreceğiz. İlk tablomuz 3DMark CloudGate testiyle başlıyor. Tabloya baktığımızda Dual Graphics aktif hale getirdikten sonra elde ettiğimiz performansın hem R7 250'den hem de 7850K'dan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı uygulamanın Firestrike Extreme skorlarına baktığımızda bir kez daha Dual Graphics teknolojisinin iyi bir ölçeklenme göstererek her iki seçenekten de daha yüksek performans gösterdiği tablolardan net bir şekilde görünebiliyor. Sentetik uygulamaların ardından testlerimize oyunlarla devam ediyoruz. İlk test tablomuz Bioshock Infinite skorlarını içermekte. Tablodaki değerlere baktığımızda Dual Graphics teknolojisini aktif hale getirdiğimiz anda oyunun 60 kare saniyeye çıktığını ve performansın 1 ayla yükseldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci oyunumuz olan Dirt Showdown skorlarına baktığımızda dahili grafik biriminin bile 1080p çözünürlükte iyi bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. R7 250 tek başına 60 kare saniye sınırına ulaşabilirken Dual Graphics'i aktif hale getirdiğimizde kare saniye değeri çok fazla etkilenmeyerek 68 kare saniyeye yükseliyor. Hitman Absolution için de benzer şeyleri söyleyebilmek mümkün. Oyun her ne kadar 720p ve orta detay seviyesinde çalışsa da 7850K'nın dahili grafik birimi oynanabilir bir oyun deneyimi sunmakta. Doğal grafiksi de aktif hale getirdiğimizde kare saniye oranı 51'e yükselerek iyi bir oyun deneyimi sunuyor diyebiliriz. Son oyun tablomuzda Tomb Raider değerlerini sizlerle paylaşıyoruz. 7850K'nın dahili grafik birimi bile 1080p çözünürlük ve düşük detay seviyesinde oyunu akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ancak doğal grafiksi aktif hale getirdiğimizde elde ettiğimiz 95 kare saniyelik ciddi oran bizlere artık bu ikiliyi kullanarak detay seviyesini çok daha yükseltebileceğimizin ipuçlarını da vermekte. Testlerde elde ettiğimiz değerleri sizlerle paylaştık. Bakalım doğal grafik teknolojisi oyunlara dahil edildiğinde gerçek anlamda oyun deneyimini nasıl değiştiriyor? Bunları da canlı demolarımızda izleyelim. İşlemcilerin son dönemdeki evrimleşme sürecine baktığımızda birçok kritik bileşenin zaman içerisinde işlemci silikonuna entegre edildiğini görüyoruz. Bu durumun sonucunda anakartlar performanslarından ziyade sunduğu ekstra özellikleriyle birbirinden ayrılır hale gelmiş durumda. MSI'nin bu anakartı da oyunculara yönelik sunduğu Ethernet ve ses çözümleriyle ön plana çıkan ve iyi bir oyuncu anakartı olarak nitelendirebileceğimiz bir anakart. Hızlaştırma potansiyelini de bu noktada unutmamak gerek. Şayet siz de yakın zamanda AMD'nin FM2 Plus platformunu kullanan bir anakart almayı düşünüyorsanız ve oyuncu özellikleri bu anakartın sizin ilginizi çektiyse MSI'nin A88X-G45 modeline tercihleriniz arasında bulundurabilirsiniz. Bu videomuzda MSI'nin A88X-G45 anakartını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.